Ayrım 6. Kumarbaz. Sözlerindeki dobralık ve küstah alaycılık karşısında afallamıştım. Bu, beni nasıl gördüğünü de gösteriyordu. Bu, kölelik veya hiçliğin ötesinde bir konuma işaret ediyordu. İnsanın birini böyle görmesi, onu kendi seviyesine çıkarıp yüceltmesi demekti. Ancak konuşmamız o kadar garip ve inanılmazdı ki kalbim hala küt küt atıyordu. Birdenbire kahkahayla güldü. Kumarhanenin olduğu caddede duran at arabalarından insanların indiği yere bakan, oyun oynayan çocukların yakınında bir bankta oturuyorduk. "Şu şişman baronesi görüyor musun?" diye bağırdı. "Baroness Burmerhelm. Buraya geleli daha 3 gün oldu. Kocasını görüyor musun? Elinde baston olan, uzun ve sıska Prusyalıyı. Geçen gün bize nasıl baktığını görmüş müydün? Şimdi hemen gidip baronesin önünde durup ve şapkanızı çıkarıp ona Fransızca bir şeyler söyleyin. Neden? İsteseydim Schlingenburg'da atlayacağınıza, istediğimi öldüreceğinize dair yemin ediyordunuz. İşte bu cinayet ve trajedilerden vazgeçip onların yerine sadece biraz gülmek istiyorum. İtiraz etmeden gidin. Baronun size bastonuyla vurmasını izlemek istiyorum. Beni deniyor musunuz? Bunu yapamayacağımı mı sanıyorsunuz? Evet, sizi deniyorum. Şimdi gidin, bunu istiyorum. Pekala, gidiyorum. Her ne kadar delice bir fikir olsa da, yalnız şunu söyleyeyim, bu general ve dolayısıyla sizin adınıza pek hoş olmayacak. İnanın kendimi düşündüğüm yok. Sizi ve generali düşünüyorum. Ayrıca bir kadına hakaret etmek ne kadar da çılgın bir fikir. Polina alaycı bir edayla, anlaşıldı, sizinki hep laftan ibaret, dedi. Demin çok haşin bakıyordunuz ve gözlerinizi kan bürümüştü. Demek yemekte şarabı biraz fazla kaçırdığınız içindi. Bunun aptalca ve kaba olacağını, generalin küplere bineceğini bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Sadece biraz gülmek istiyorum. Hepsi bu. Hem insan bir kadına ne diye hakaret eder ki? Elbette kafasına baston yemek için. Verilen vazifeyi yerine getirmek üzere ses etmeden döndüm ve yanından ayrıldım. Elbette kaçıkçaydı bu. Ve elbette bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ancak baronese yaklaştıkça hatırlıyorum. İçimden bir ses beni cesaretlendirdi. Çocukça bir muziplik dürtüsüydü bu. Ayrıca kendimde değildim. Tıpkı sarhoş gibiydim. 6. O budalaca günün üzerinden 2 gün geçti. Ne patırdı, ne şamata, ne yaygara, ne de curcunaydı o öyle. Ve de münasebetsiz, saygısızca, aptalca ve edepsizce. Bendim bütün bunların sorumlusu. Bununla beraber hatırladıkça da gülmüyor da değilim. Bana neler olduğunu bilmiyorum. Biri beni durduruncaya kadar yaptığım tüm o münasebetsizliklerin sebebi gerçekten kafayı üşütüyor olmam mıydı? Yoksa anlık bir sapıtmadan dolayı mı yapıyordum her şeyi? Zaman zaman aklımı kaçırdığımı düşünüyordum. Bazen de çocukluğunu ve okul günlerini yaşayamamış biri gibi hissediyordum kendimi. Ve bu yaptıklarım toy bir öğrencinin yaptığı eşek şakaları gibi geliyordu bana. Polina, her şeyin sorumlusu Polina'ydı. O olmasa belki de böyle toy bir ilkokul çocuğu gibi davranmayacaktım. Kim bilir, belki de bana bunları yaptıran umutsuzluğumdu. Parantez içinde, gerçi bu biraz aptalca bir nedendi. Ama anlamıyorum. Neresi güzel ki bu kızın? Bilmiyorum. Ama güzel canım, güzel. Galiba güzel. Onun için çıldıran bir ben değilim. Başka erkeklerin de aklını başından alıyor. Uzun boylu ve zarif. Ama biraz fazla zayıf. O kadar zayıf ki onu ip gibi düğümleyebilir ya da rahatlıkla ikiye katlayabilirsiniz. Uzun ve ince bacakları adamı deli ediyor. Bir erkeği çıldırtmak için hiçbir şey yapmasına gerek yok. Duruşu yetiyor. Saçları kızıla çalıyor. Gözleri sıradan kedi gözleri. Ama nasıl da beceriyor o gözlerle o kadar mağrur ve tepeden bakmayı? 4 ay önce buraya ilk geldiğimde bir akşam oturma odasında De Groux'la heyecanlı heyecanlı konuşuyordu. Karşısına dikilmişti ve ona öyle bir bakıyordu ki. Sonra odama uyumaya çıktığımda ona muhakkak tokat atmıştır diye düşündüm. İşte o akşamdan beri seviyorum onu. Neyse, esas meseleye gelelim. Patikada yürüyüp caddeye çıktım ve baron ile baronesi beklemeye koyuldum. 5 adım yakınıma gelince şapkamı çıkardım ve eğilerek onu selamladım. Hatırlıyorum. Hafif gri renkli, etekleri yerde sürünen, kuyruklu, Kocaman bir ipek giysi vardı üzerinde. Boyu kısa ve son derece şişmandı. Çenesi o kadar büyüktü ki boynu neredeyse yok gibiydi. Yüzü kıpkırmızıydı. Küçük gözleri kindar ve küstah bakıyordu. Öyle bir yürüyüşü vardı ki çevredekileri lütfedip onurlandırıyor sanabilirdiniz. Baron uzun boylu ve zayıftı. Çoğu Alman gibi onun da yüzü çarpık ve binlerce minik kırışıklıklarla doluydu ve gözlüklüydü. 45'inde falandı. Bacakları göğsünde başlıyor gibiydi. Soyluluk belirtisiydi bunlar. Bir tavus kuşu kadar mağrurdu. Beceriksiz gibiydi. Yüzündeki koyun ifadesi ona derin düşünceli bir adam görüntüsü veriyordu. Tüm bunlar 3 saniye içerisinde canlanmıştı zihnimde. Verdiğim selam ve elimdeki şapkam dikkatlerinden kaçmadı. Baron kaşlarını hafifçe çattı. Baroness ise doğrudan üzerime doğru geliyordu. Her kelimenin üzerine basa basa "Madame le Baron" dedim. "Je l'honore d'être esclave." Dipnot. Köleniz olmaktan onur duyuyorum. Sonra bir kez daha eğilerek selam verdim. Şapkamı giydim ve yüzümde kibar bir gülümsemeyle barona bakarak yanlarından geçtim. Polina bana yalnızca şapkamı çıkarmamı söylemişti. Ancak ben eğilip yüzsüz bir ilkokul çocuğu gibi davranmıştım. O anda beni dürten neydi tanır bilir. Kendimi bayır aşağı tepe taklı yuvarlanıyor gibi hissettim. Baron sinirli bir şaşkınlıkla aniden dönüp "Hein!" diye bağırdı. Daha doğrusu ciyakladı. Dipnot. Hein. Almanca'da dostum ölüm anlamında. Ben de hala yüzümde bir gülümsemeyle dönüp saygılı bir beklenti içerisinde öylece durdum. Baron'un adam akıllı şaşırdığı belliydi. Kaşlarını kaldırabildiği kadar yukarı kaldırmıştı. Yüzü de gitgide asılıyordu. Bu arada Baroness de dönmüş, öfke dolu bakışlarını bana dikmişti. Gelip geçenler bize bakıyordu. Hatta bazıları ne olup bitiyor diye durmuştu. Baron bir kat daha artmış sinir ve öfke dolu bir sesle tekrarladı. "Hein!" diye ciyakladı. Ben de baronun gözlerinin içine bakmaya devam ederek uzun uzadıya "Jawohl!" dedim. Dipnot. Almanca. Evet, aynen öyle. Bastonunu sallayarak "Sincere sent!" diye bağırdı. Dipnot. Almanca. Deli misiniz? Sanırım biraz da korkmuştu. Görünüşüm kafasını karıştırmıştı büyük ihtimalle. Çünkü yüksek sosyetedenmişim gibi son derece iyi, hatta biraz zengin züppesi gibi giyinmiştim. Birdenbire "Javo oh!" diye avazım çıktığı kadar bağırdım. Konuşurken hemen her cümlelerimde "Javo'lu" kullanan ve "O" harfinin vurgusunu o anki duygu ve düşüncelerime göre ayarlayan Berlinlilerin yaptığı gibi "O"'nun üzerine basa basa söylemiştim bu kelimeyi. Baron ve Baroness birden dönüp korku içinde neredeyse koşar gibi benden uzaklaştılar. Olan biteni seyreden kalabalık içerisinden kimisi konuşuyor, kimisi hayretler içerisinde bana bakıyordu. O anı pek hatırlamıyorum zaten. Ben de döndüm ve hiçbir şey olmamış gibi Polina Aleksandrovna'ya doğru yürümeye başladım. Ancak oturduğu yere daha 100 adım kadar vardı ki kalkıp çocuklarla birlikte otele doğru yürümeye başladığını gördüm. Ona otelin kapısında yetişip yanına vardım ve "İstediğiniz maskaralığı yaptım." dedim. Ne yapalım? Şimdi ayıklarsınız artık pirincin taşını." diye cevapladı ve yüzüme bile bakmadan merdivenleri çıkmaya başladı. Bütün akşamı parkta dolaşarak geçirdim. Parkı ve ötesindeki koruluğu geçip başka bir yerleşim biriminin sınırlarına kadar yürüdüm. Bir köy evinde omlet yedim ve biraz şarap içtim. Bu kır ziyafeti tam 1,5 talerime mal oldu. Eve döndüğümde saat 11'di. İçeri girer girmez generalin beni çağırdığını söylediler. Bizim kafile otelin toplam 4 adasını bulunan 2 süitinde kalıyordu. İlk oda içinde bir piyano olan büyük bir oturma odasıydı. Bunun bitişindeki yine büyük bir odaydı da general çalışma odası olarak kullanıyordu. General beni burada, odanın ortasında heybetli bir pozla ayakta bekliyordu. De Grox da kanepeye kurulmuştu. General bana dönerek "İzninizle bir şey soracağım bayım. Bugün neler oldu?" diye söze başladı. "Doğrudan konuya girerseniz sevinirim general," dedim. "Bu sabah bir Almanla aramda geçenleri soruyorsunuz yanılmıyorsam." "Bir Alman mı?" "O Alman Baron Burmerhelm'di. Çok önemli bir kişi. Ona ve Baronesi hakaret etmişsiniz." Kesinlikle yok böyle bir şey. Korkutmuşsunuz onları efendi, diye bağırdı general. Yok öyle bir şey. Berlin'deyken kulaklarım sürekli Java lafıyla çınlardı. Her cümlelerinde bu sözü kullanırlar ve her seferinde iğrenç bir biçimde üstüne basa basa tekrar ederlerdi. Ben de caddede onlarla karşılaşınca birden aklıma bu söz geldi. Nereden geldi bilmiyorum ve... Pekala, ben de rahatsız edici bir etki bırakmıştı. Bunun yanında şimdiye kadar 3 defa karşılaştığım baronesin her karşılaşmamızda sanki ezilmesi gereken bir solucanmışım gibi üzerime gelmek gibi bir huyu var. Siz de takdir edersiniz ki benim de bir gururum var. Şapkamı çıkardım ve kibarca, parantez içinde sizi temin ederim kibarcaydı. Madame, je al honneur that word esclave dedim. Ancak barones bir anda dönüp hein deyince ben de gayri ihtiyari bir şekilde javol diye bağırdım. İki defa kullandım bu sözü. İlkinde normal bir ses tonuyla. İkincisinde ise elimden geldiğince üzerine basa basa. Hepsi bu. Ne yalan söyleyeyim. Bu çocukça açıklama epey hoşuma gitmişti. İçimde garip bir hikayeyi olabildiğince saçma anlatma isteği vardı. Anlatmaya devam ederken bunun daha bir tadına varmaya başlamıştım. Benimle dalga mı geçiyorsunuz diye bağırdı general. Fransız'a döndü ve Fransızca benim skandal yaratacak kadar kontrolden çıktığımı ve haddimi aştığımı söyledi. De Groux aşağılayıcı bir edayla güldü ve omuz silkti. Hayır, yanlış anlamayın. Hiç de öyle bir kastım yok diye bağırdım ben de. Tavırlarım yanlıştı, tamam. Bunu bütün samimiyetimle kabul ediyorum. Hatta bir çocuğun yapacağı kadar aptalca ve münasebetsiz bir eşek şakası bile denebilir. İnanın hepsi bu kadar. Ve biliyor musunuz general, gerçekten pişmanım. Ama en azından benim için geçerli öyle bir durum var ki, beni pişmanlık hissinden kurtarıyor. Son zamanlarda, özellikle son 2 haftadır kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hastayım, sinirlerim gergin, çabuk kızıyorum, canım sıkkın ve bazen kendimi kaybediyorum. Gerçekten, bazen Markiz de Groux'u saldırma isteği uyanıyor içimde ve... Neyse, bunu söylemeyeyim. Gücenir şimdi. Kısacası bunlar hastalık belirtileri. Bilmiyorum. Acaba özür dilesem, Baroness Bermerhelm bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurur mu? Parantez içinde, çünkü böyle bir niyetim var. Ama zannetmiyorum. Hele de son zamanlarda adalet kurumlarında bu tür mazeretler iyice suistimal edilmeye başlandıktan sonra... Avukatlar cinayet davalarında savunma yaparken müvekkillerinin olay esnasında zihinsel olarak hasta olduklarını ve bu yüzden suçlanamayacağını söyler oldular. Öldürmüş diyorlar. Ancak cinayeti hatırlamıyor bile. Ve düşünsenize general, tıp otoriteleri de onlardan yana çıkıyor, bu tür rahatsızlıkların, insanların yaşadıkları bir olayı hiç hatırlayamadıkları ya da ancak çeyreğini veya yarısını hatırlayabildikleri türden geçici bilinç kayıplarının olabileceğini söylüyorlar. Ancak baron ve barones eski kafalılar. Bunun yanında adli tıptaki son gelişmelerden habersiz yaşayan Prusyalı soylu toprak sahipleri olarak bu mazeretimi kabul etmeyeceklerdir. Siz ne dersiniz general? General şaşkın bir sesle ''Yeter artık bayım'' dedi sertçe. ''Yeter. Yaramaz eşek şakalarından temelli kurtulmanın zamanı geldi artık. Baron ve baronesten özür falan dilemeyeceksiniz. Özrünüz münasebetiyle dahi olsa sizinle konuşmak onlar için küçük düşürücü bir harekettir. Baron benim mahiyetimde olduğunuzu öğrenmiş. Kumarhanede konuştu benimle ve sizi temin ederim neredeyse beni düelloya çağırıyordu.'' Başıma ne işler açtığınızın farkındasınız değil mi bayım? Ben barondan özür dilemek zorunda kaldım ve bugünden itibaren benimle olan ilişkinizi keseceğime dair söz verdim. İzin verin general. Bunu bu kadar kolay söylediğinize göre baron bu konu üzerinde yani ailenizle olan ilişkimin kesilmesi konusunda çok ısrar etmiş olmalı. Hayır. Onu tatmin edecek bir yol bulmak durumunda hissettim kendimi ve şüphesiz o da memnun kaldı. Sizinle ilişkim buraya kadar bayım. Hesabıma göre size 4 Frederick altını ve 3 florin borçluyum. Buyurun paranız ve bu da hesap kağıdı. Siz de bir kontrol edin. Güle güle. Şu andan itibaren birbirimizi tanımıyoruz. Hep bela ve sıkıntı getirdiniz bana. Şimdi katibi çağıracağım ve yarından itibaren oteldeki masraflarınızdan benim sorumlu olmayacağımı bildireceğim. Güle güle bayım. Parayı ve üzerinde hesap yapılan kağıdı aldım ve eğilerek generali selamlayıp çok ciddi bir tavırla konuşmaya başladım. General, böyle kestirip atamazsınız. Sizi baronla böyle naoş bir hadiseden dolayı karşı karşıya getirdiğim için üzgünüm. Ama kusura bakmayın, kabahat sizde. Barona karşı benim sorumluluğumu neden yüklendiniz? Ev halkının bir üyesi olmam ne anlama geliyor? Ben sadece tuttuğunuz bir öğretmenim, o kadar. Ne oğlunuzum, ne de vasiyetiniz altındaki biri. Bu yüzden davranışlarımdan siz sorumlu olamazsınız. Ben kanunen reşit olan, 25 yaşında, üniversite mezunu bir soyluyum ve size hiçbir şekilde bağlı değilim. Ne var ki size karşı duyduğum sonsuz saygı, benim adıma cevap vermenizin arkasındaki nedenleri ve tatmin edici bir açıklama yapmanızı istemekten alıkoyuyor beni. General o kadar şaşırmıştı ki kollarını iki yana açtı ve birden Fransız'a dönüp telaşla onu düelloya davet ettiğimi söyledi. Fransız kahkahayla güldü. Medek Rooks'un kahkahasından zerre kadar etkilenmediğimi gösterir bir soğukkanlılıkla devam edip, ''Benim baronla işim bitmedi henüz.'' dedim. ''Ve siz general, baronun şikayetini dinleyip ona hak vererek kendinizi hep olduğu gibi olaydan taraf ilan ettiğinize göre size yarından tez yok, barondan benimle ilgili bir olaydan dolayı sanki davranışlarımın hesabını verecek durumda değilmişim gibi neden başkasına başvurma gereği duyduğuna dair resmi bir açıklama isteyeceğimi saygılarımla bildirmek isterim.'' Düşündüğüm gibi oldu. General bu yeni saçmalık karşısında iyice zıvanadan çıktı. ''Bu lanet olası işin peşini bırakmayacağım derken neyi kastediyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Aman tanrım, beni ne durumlara soktuğunuzun farkında mısınız?'' ''Sakın, sakın ola böyle bir cürette kalkışmayın bayım. Yoksa yemin ederim.'' ''Burada da polis var ve ben, kısacası benim itibarımdan dolayı ve baronun tabii ki, tutuklanır ve bir daha huzursuzluk çıkarmamayı öğrenmeniz için sınır dışı edilirsiniz. Anlıyor musunuz bayım? General öfkeden kudurmuştu ama bir yandan da ödü kopmuştu. General dedim, onun için dayanılmaz bir soğukkanlılıkla. Ortada huzursuzluk yokken kimseyi huzursuzluk yarattı diye tutuklattıramazsınız. Barona açıklama yapmaya başlamadım henüz ve bunu ne şekilde ve neye dayandırarak yapacağım konusunda sizin en ufak bir fikriniz dahi yok. Yalnızca benim için hakaret sayılacak bazı durumları açıklığa kavuşturmak istiyorum. Hür irademin başkasının kontrolü altında olduğu gibi bir yanlışlığı mesela. Bu kadar tedirgin ve huzursuz olmanıza gerek yok. Generalin öfke dolu ses tonu birden yalvarmakla bir hal aldı ve hatta ellerimi tutarak ''Tanrı aşkına, Tanrı aşkına, Alexey Ivanoviç, ne olur bu saçma niyetinizden vazgeçin.'' dedi. ''Bunun nereye varabileceğini bir düşünün.'' Gene bir sürü tatsızlık. Bu durumda ne kadar hassas davranmam gerektiğini siz de farkındasınızdır. Özellikle şimdi, özellikle şimdi. Ah, bilmiyorsunuz ne durumda olduğumu bilmiyorsunuz. Buradan ayrılır ayrılmaz sizi tekrar yanıma almaya hazırım. Ben sadece şu an için konuşuyorum ve sözün kısası siz de biliyorsunuz bunun nedenini diye umutsuzca haykırdı. Alexey Ivanoviç, Alexey Ivanoviç. Kapıya yöneldim. Onu bu konuyu dert etmemesini söyledim ve her şeyin saygı çerçevesinde iyi bir şekilde çözüleceğine dair samimiyetle söz verip odadan hızla çıktım. Yurt dışındaki Ruslar bazen çok korkak olurlar. İnsanların kendileri hakkında neler söyleyecekleri, onlara ne gözle bakacakları ve hareketlerinin görgü kuralları çerçevesinde olup olmayacağı konusunda endişelenirler. Daha doğrusu ödleri kopar. Kısacası özellikle de mevki meraklısı olanlar korse giymiş gibi davranırlar. Onları en çok mutlu eden şey kaldıkları otellerde, çıktıkları yürüyüşlerde, toplantılarda ve seyahatleri esnasında köle gibi bağlı oldukları belli bir dizi alışagelmiş adaba uygun davranış kurallarıdır. General bunlardan çoktan vazgeçmişti ancak şu anda hassas bir durum söz konusuydu ve hassas davranmak zorundaydı. Beyaz bayrak sallamış, benimle konuşurken alttan almıştı. Bunu içinde bulunduğu durumun bir belirtisi ve kanıtı olarak algıladım ve dikkate aldım. Ama tabii ki yine de budalalığımı yetkili makamlara bildirebilirdi. Bu yüzden gerçekten ihtiyatlı davranmam gerekiyordu. Aslında generali kızdırmak gibi bir niyetim yoktu. Ama Polina'yı kızdırmak istiyordum. Polina bana öylesine kötü davranmış ve beni öyle zor bir durumda sokmuştu ki şimdi onu pişman etmek, durmam için gelip bana yalvarmasını sağlamak istiyordum. Sonuçta yaptığım üzüplüğün ucu da ona dokunabilirdi. Bunun yanında başka bir duygu ve istek de yer etmişti içimde. onun gözünde bir hiç olmam, başkaları karşısında da aynı durumda olacağım ya da baronun kafama bastonunu geçirebileceği anlamına gelmiyordu. Karşılarına geçip herkese kahkahayla gülmek ve herkesle alay etmek istiyordum. Kim olduğumu göreceklerdi. Polina çıkardığım rezaletten korkacak ve beni geri çağıracaktı. Bunu yapmasa bile en azından sandığı kadar silik bir insan olmadığımı anlayacaktı. Parantez içinde, muhteşem bir haberim var. Demin merdivende karşılaştığım uşak söyledi. Maria Filipovna bugün tek başına akşam treniyle Karlsbad'a kuzenini görmeye gitmiş. Bu ne anlama geliyor? Uşağın dediğine göre uzun zamandan beri düşünüyormuş bunu. Peki ama neden kimsenin haberi yoktu bundan? Belki de bir tek benim haberim yoktu. Uşak, Maria Filipovna'nın önceki gün generalle bir şeyler konuştuğunu ağzından kaçırdı. Anlıyorum. Mademoiselle Blanc'ın işi şüphesiz. Kesin bir şeyler olacak yakında.